yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 45. bölümüne geldik. Ama olaylar devam ediyor. Yani bir önceki bölüm ile şimdiki bölüm aslında bir bütünü oluşturmaktadır. Bu bölümde göreceğiz ki Yusuf gerçek kişiliğini kardeşlerine açıklayacak ve onlarla eşdeş ve kardeş olduğunu bildirecektir. 45. bölümün 1. ayetinde şöyle diyor. Yusuf adamlarının önünde kendini tutamayıp herkesi çıkarın buradan diye bağırdı. Öyle ki kendini kardeşlerine tanıttığında yanında kimse yoktu. Adamlarını neden odadan çıkarttığını anlayabiliriz. Kardeşleriyle özel bir alışveriş olacaktır. Bunlar hem şahsi şeylerdi hem de Yusuf adamlarının bu olaya tanık olmalarını istemiyordu. Çünkü Firavun kadar yetki sahibi olan bu kişi adamlarının zayıflık diye niteleyeceği duyguları sergilemek istemiyordu. Adamlar oradan çıkınca Yusuf o kadar yüksek sesle ağladı ki Mısırlılar ağlayışını işitti. Bu haber Firavun'un ev halkına da ulaştı diyor 2. ayet. Bu kez Yusuf odadan çıkıp da ağlama ihtiyacında değildi. Kardeşleri önünde hüngür hüngür ağlayabiliyordu. O anda neden ağladığını hiç kimse bilmiyor. Ancak Yusuf içindeki duyguların kabarmasıyla kendisini koyuverdi. Kardeşleri bile bu adamın neden birdenbire ağlamaya başladığını anlayamamışlardı. Şaşırıp kalmışlardı. Bir an onlara kızıyor, bir an onları azarlıyor, başka bir an onlara ziyafet çekiyor ve sonra tutukluyor. Artık her şeyin sonuna gelmişlerdi. Yusuf gerçek kişiliğini onlardan gizleyemezdi. Öğrenmek istediği her şeyi öğrenmişti. Bu kardeşlerinin karakterleri değişmişti. Bu kardeşler şimdi aralarında birbirleri için canını bile vermeye hazırlar. Onları gerektiği kadar sınamıştı Yusuf. Şimdi kendisini açıklamalıydı. Yusuf ile Rabbisa Mesih arasında bazı benzer noktalara açıklık getireceğim demiştim. Burada bir benzerlik daha görüyoruz. Yusuf kendisini kardeşlerine açıklamak üzeredir. Gün gelecek İsa Mesih ikinci kez dünyaya gelecek ve gerçekten kim olduğunu o zaman herkes bilecektir. Özellikle kendi soyundan olan kardeşlerine bir gün kendisini açıklayacaktır. Kutsal Söz şöyle diyor. İsa kendi halkına geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Yuhanna 1 ayet 11. Aslında kendi halkı onu kabul etmemekle yetinmedi. Sonunda İsa'yı çarmıha çaksınlar diye onu Romalıların eline teslim etti. Uydurdukları yalan dolanla onu Romalılara verdiler. İsa ikinci kez dünyaya gelecektir. Bu kez alçaltılmış kul özünü almayacak. Kralların kralı olarak değerli dostum kendisini Yahudi halkına açıklayacaktır. Bir gün onlara gelecek ve kendi halkı ona soracak. Elindeki bu çivi izleri, bu yara izleri de nedir? O zaman İsa yanıt verip diyecek. Dostlarımın evinde bedenimde açılan yaralardır bunlar. Zekeriya 13 ayet 6. Evet, Rabbisa Mesih bir gün kendisini halkına da açıklayacaktır. O günlerde Davut'un evinde bir pınar fışkıracaktır diyor Zekeriya 13:1'de. Evet, Yeruşalim halkının kirliliğini ve günahlarını temizleyecek bir pınar. İşte o zaman Rabbisa Mesih ile kendi ev halkı arasında bir hesaplaşma zamanı olacaktır. Yusuf'un kendisini bu bölümde kardeşlerine açıklayışı, ileride İsa Mesih'in kendisini kendi halkına, kendi kardeşlerine nasıl açıklayacağının silik bir resmidir. Yusuf o kadar duygulanmıştı ki kendini tutamıyor ve içini çekerek için için ağlıyor. O kadar yüksek sesle ağlıyordu ki odadan çıkmış olan adamları bile onun haykırışını, onun ağlayış sesini duyuyorlardı. Yusuf kardeşlerine ben Yusuf'um dedi. Babam yaşıyor mu? Kardeşleri donup kaldı. Yanıt veremediler. Yaratılış 45 ayet 3. Bu Yusuf'un hayatının en dramatik noktasıdır. Kardeşleri yanıt veremediler. Çünkü o anda onların kafalarında binbir düşünce cirit atıyordu. İçlerinde bir sürü duygu birbirine karışmıştı. Belki de bu duyguların en yoğunu korkuydu. Yusuf'un içinden neler geçtiğini sadece Yusuf, bir de Rab biliyordu. O anda Yusuf'un ne yapacağını bilmiyorlardı. Daha önce bu adamdan korkmuşlardı. Şimdi ise korkudan dizlerinin bağları çözülmüş olmalıydı. Onu görmeyeli 20-25 yıl olmuştu. Son gördüklerinde köle olarak onu satmamaları için onlara yalvaran 17 yaşında bir gençti Yusuf. Şimdi ise önlerinde kocaman Mısır ülkesinin tüm yetkisine sahip olan kardeşleri Yusuf duruyordu. Gözyaşlarının nereden kaynaklandığını bilmiyorlardı. Şok olmuşlardı. Acaba şimdi onlardan öç alacak mıydı? Kin ve nefret dolu yaşlar mı döküyordu şimdi Yusuf? O kadar korkmuşlardı ki donup kalmışlardı. Yusuf, "Lütfen bana yaklaşın," dedi. Onlar yaklaşınca Yusuf şöyle devam etti. "Mısır'a sattığınız kardeşiniz Yusuf benim." 4. ayet. Burada Yusuf'un yumuşak tavrını görmüş olmalılar. "Kardeşiniz Yusuf benim," diyor. Onlara kardeş demekten utanmıyor. Acaba Yusuf'un kardeşleri o anda ne gibi duygular içerisinde çalkalanıyorlardı? Yusuf'un öç almak istemediğini, kızgın olmadığını şimdi görebiliyorlardı. Belki de bunu anlayamıyorlardı. Çünkü bu kadar kötülüğe uğrayan bir kişinin doğal olarak kızması gerektiğini biliyorlardı. O zaman neden öç almıyordu? O zaman neden onlara kötülük düşünmüyordu? Neden onlara karşı yumuşak davranıyordu? Yusuf onların korkularını hemen yatıştırmak istedi ve şöyle dedi. "Beni buraya sattığınız için üzülmeyin. Kendinizi suçlamayın. Tanrı insanlığı korumak için beni önden gönderdi." Yaratılış 45 ayet 5. Hayata böyle olumlu şekilde bakan birçok insan vardır. Ama Yusuf'un bakış açısı sadece olumlu değildi. Rabbin elini kendi hayatında görebiliyordu. Bir fark vardır. Bazı kişiler ne olursa olsun her şeyin iyiye çıkacağına inanır. Yusuf böyle birisi değildi. Yusuf boş yere olumlu bakmıyordu. Tanrı gerçekten onun hayatıyla ilgileniyordu ve Yusuf bunu biliyordu. Yusuf sözüne şöyle devam etti. "Çünkü 2 yıldır ülkede kıtlık var. 5 yıl daha sürecektir bu kıtlık. Kimse çift süremeyecek, ekin biçemeyecek. Tanrı yeryüzünde soyunuzu korumak ve harika biçimde canınızı kurtarmak için beni önünüzden gönderdi. Beni buraya gönderen siz değilsiniz, Tanrı'dır. Beni Firavun'un baş danışmanı, sarayının efendisi, bütün Mısır ülkesinin yöneticisi yaptı." Yaratılış 45, 6-8 ayetler arası. Biz de Yusuf gibi değerli dostum, Rabbin elini hayatımızda bu kadar net bir şekilde görebilseydik, acaba yaşamımızda gelişen durumlara kolayca kızar mıydık? Acaba yaşamımızda gelişen olumsuz olaylara, sorunlara bu şekilde umutsuz bir şekilde ya da öfkeli bir şekilde bakar mıydık? Hiç de sanmıyorum. Yusuf özel bir tabiata sahip değildi. Sadece Rab'be güvenmesini öğrenmiş ve hayatını tümüyle Rabbinin ellerine teslim etmişti. Yusuf Mısır'a köle olarak satıldığında 17 yaşındaydı. Zindandan çıkarılıp Firavun'un karşısında durduğu zaman 30 yaşındaydı. Kardeşlerine gerçek kimliğini açıkladığı güne kadar Mısır'da 7 yıl bolluk olmuş ve bunu kıtlık yılları izlemeye başlamıştı. Şimdi kıtlık döneminin 2. yılındaydılar. Yusuf şimdi 39 yaşındadır. Mısır'a geleli 22 yıl olmuştu. Bu zaman içerisinde insan hayal kırıklığına, moral bozukluğuna, psikolojik bozukluğa, kısacası olumsuz birçok gelişmelere kurban olabilirdi. Ama Yusuf sürekli olarak Tanrı'nın elini kendi hayatında gördü. Ve Yusuf Rab'be itaat etmesini, Rabbe güvenmesini bildi. Kardeşlerine bu şekilde konuşup yüceliği Rabbe verdikten sonra onlara şöyle dedi: "Hemen babamın yanına gidin. Ona oğlun Yusuf şöyle diyor deyin. Tanrı beni Mısır ülkesine yönetici yaptı. Durma, yanıma gel. Goşen bölgesine yerleşirsin. Çocukların, torunların, davarların, sığırların ve sahip olduğun her şeyle birlikte yakınımda olursun. Orada sana bakarım çünkü kıtlık 5 yıl daha sürecek. Yoksa sen de ailen de, sana bağlı olan herkes de perişan olursunuz." Yaratılış 45, 9, 11 ayetler arası. Yakup ile ailesi Kenan ülkesinde kalsaydılar, 7 yıllık kıtlık döneminden sağ salim çıkamazlardı. Yusuf ailesini düşünüyor ve onların yok olmasını istemediği için Mısır'ın en iyi yöresi olan Goşen'e getirmek istiyor. Yusuf'un babasına gönderdiği haber gerçekti. Yakup ve ailesi Kenan diyarında kalacak olsalardı tümü perişan olup giderdi. Bu seçilmiş soy için Rabbin daha geniş ve ileriye dönük bir planı vardı. Onları hem kıtlıktan kurtaracak hem de Goşen denilen bu yerde bu aileyi bir ulus haline getirecekti. Kenan ülkesindeki olumsuz etkilerden ayrı, onların baskısından korunmuş şekilde onların çoğalmasını sağlayacaktır. Yusuf, kıtlık 5 yıl daha sürecek diye konuşurken, bunu o kadar emin bir şekilde söylüyor ki, sanki olup bitmiş bir olayı anlatıyor. İşte böylesine Yusuf, Rabbe güveniyordu. Herhalde Yusuf onlara bu şekilde konuşurken afallamışlar ve neye uğradıklarını bilememişlerdi. Yusuf onları inandırmak için devam etti. "Hepiniz gözlerinizle görüyorsunuz. Kardeşim Benyamin, sen de görüyorsun. Konuşanın gerçekten ben olduğumu görüyorsunuz." 12. ayet. Yusuf onlara konuşup kim olduğunu açıklamaya başlayınca herhalde önce neye uğradıklarını şaşırıp acaba bize ne gibi işkenceler yapacak diye düşünmüş olmalıydılar. Sonra Yusuf konuşmasını sürdürünce onların iyiliğini istediğini öğrendiler ve biraz rahatladılar. Yusuf'un karşısında o kadar şaşkın durumdaydılar ki ağızlarını açıp tek bir söz bile söyleyemediler. Ölü sandıkları kardeşleri şimdi dipdiri onların önünde duruyordu. İnanılmaz bir durum yaşıyorlardı. 22 yıl önce Yusuf'a karşı yaptıkları kötülük karşılığında ceza yiyecekleri yerde Yusuf'un bağışı ve sevgisiyle, merhametiyle karşılaşmışlardı. Onlar böyle şaşkın şaşkın bakarken Yusuf sözüne devam etti. "Mısır'da nedenli güçlü olduğumu ve bütün gördüklerinizi babama anlatın. Babamı hemen buraya getirin." Sonra kardeşi Benyamin'in boynuna sarılıp ağladı. Benyamin de ağlayarak ona sarıldı. Gerçekten duygulandırıcı bir sahne var burada. Yusuf ağlayarak bütün kardeşlerini öptü. Sonra kardeşleri onunla konuşmaya başladı. 15. ayet. Artık onların şaşkınlıkları dağılmaya başlamıştı. Uzun bir suskunluktan sonra Yusuf ile kardeşleri konuşmaya başlıyorlar. Eminim ki önce onlar için biraz zor olmuştu ama Yusuf'un sıcak yaklaşımı ve gözyaşları onların da biraz açılıp konuşabilmelerine neden olmuştu. Bağışlanmış olmak, değerli dostum, ne güzel bir şeydir değil mi? Kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermemek. Kötülüğü bağışlamak aslında çok büyük bir erdemdir, yüceliktir. Yusuf'un kardeşlerinin geldiği haberi Firavun'un sarayına ulaşınca Firavun'la görevlileri hoşnut oldu diyor Yaratılış 45 ayet 16'da. Herhalde sevinç ve ağlayış sesleri duyulmuştu. Hizmetkarlar olup bitenleri duymuşlardı. Olayın haberi hem Firavun'u hem de çevresindekileri memnun etmişti. Yusuf ile kardeşleri birbirlerine kavuşunca Firavun sevindi ve neler olduğunu öğrenmek istedi. Herhalde Yusuf'un hizmetkarlarından birine sordu ve bilgi aldı. Durumu az da olsa göz önünde canlandırabiliriz. Yusuf'un hizmetkarları Firavun'a koşuyorlar ve Kenan ülkesinden gelen 11 kardeş var ya, onlar Yusuf'un kardeşleriymişler. İnanılmaz bir şey değil mi? Eminim ki Bu haber gerçekten Firavun'u sevindirmişti. Neden? Çünkü hatırlayacaksınız, Yusuf'un Mısır'da bulunduğu dönemde Hiksos hanedanı Mısır'ın yönetimini elinde tutuyordu. Hiksoslular ise Yusuf'un soyuna yakın bir soydu. Yani Hiksoslular aslında Mısır kökenli değil, Sami kökenliydi. Bir çeşit hemşerilik söz konusu oluyordu. Mısırlılara o kadar güvenemeyen bu Firavun herhalde Yusuf'a güvenebildiği için mutluydu. Aynı zamanda ailesinin de onun gibi olacağını düşünerek çevresinde güvenilebilir kişiler bulundurabileceği için de seviniyordu. Firavun Yusuf'a şöyle dedi: "Kardeşlerine de ki, hayvanlarınızı yükleyip Kenan ülkesine gidin. Babanızı ve ailelerinizi buraya getirin. Size Mısır'ın en iyi topraklarını vereceğim. Ülkenin kaymağını yiyeceksiniz. Onlara ayrıca şöyle demeni de buyuruyorum: çocuklarınızla karılarınız için Mısır'dan arabalar alın, babanızla birlikte buraya gelin." Yaratılış 45, 17-19 ayetler arası. Firavun gerçekten mutluydu. Mutlu olduğu hareketlerinden belli oluyordu. Belki bir aksilik çıkar da Yusuf'un ailesi Mısır'a gelemez düşüncesiyle gereken önlemleri alıyor. Orada hızlı araba yoksa Mısır'dan alıp götürmelerini buyuruyor. O günlerde Mısırlılar hızlı araba yapımında Kenanlılardan çok daha ustaydılar. Evet, Firavun Yusuf'un ailesini teşvik etmeye devam edip şöyle dedi: "Gözünüz arkada kalmasın, çünkü Mısır'da en iyi ne varsa sizin olacak." 20. ayet. "Tam oldukları gibi gelsinler," diye teşvik ediyor onları Firavun. İsrail'in oğulları söyleneni yaptı. Firavun'un buyruğu üzerine Yusuf onlara araba ve yol için azık verdi. Hepsine birer kat yedek giysi, bir tek Benyamin'e ise 300 parça gümüşle 5 kat yedek giysi verdi. Böylece babasına Mısır'da en iyi ne varsa hepsiyle yüklü 10 eşek, yolculuk için buğday, ekmek ve azık yüklü 10 dişi eşek gönderdi. Kardeşlerini yolcu ederken onlara "yolda kavga etmeyin" dedi. Yusuf'un kardeşleri Mısır'dan ayrılıp Kenan ülkesine babaları Yakup'un yanına döndüler. Ona "Yusuf yaşıyor" dediler. Üstelik Mısır'ın yöneticisi olmuş. Babaları donup kaldı. Onlara inanamadı. Yakup söylediklerine inanamadı diyor. Kardeşleri geri dönünce Yusuf'un kendilerine bütün söylediklerini anlattılar. Kendisini Mısır'a götürmek için Yusuf'un gönderdiği arabaları görünce Yakup'un keyfi yerine geldi. 27. ayet. Yakup artık durumun iyiye doğru gitmekte olduğunu fark etmiş olmalı ki keyfi yerine geldi. Anlatılanların şimdi gerçek olduğuna inanmıştı. Çünkü kanıt olarak Mısır'dan gelen arabalar vardı ortada. "Tamam," dedi, "oğlum Yusuf yaşıyor. Ölmeden önce gidip onu göreceğim." Yaratılış 45 ayet 28. Ne iyi bir haber değil mi? Bu bölümde ne heyecanlandırıcı gelişmelere tanık oluyoruz. Eminim ki Yusuf'un hayatta olduğunu öğrenmeseydi Yakup Mısır'a kesinlikle gitmezdi. Oğlunu tekrar görebilmenin verdiği umut ile canlandı ve doğup büyüdüğü ülkeyi terk edip Mısır'a yerleşmeyi göze aldı. Belki de Yakup Mısır'da kalmayı önce düşünmemiş olabilirdi. Oğlunu bir süre gördükten sonra belki kıtlık sona erince kendi ülkesine dönmeyi düşünmüş olabilirdi, ama gidiş o gidiş. Kenan ülkesine bir daha geri dönmedi. Ancak bir cenazede bulunmak için geri döndü. O da kendi cenazesiydi. Mısır'da öldü ama onun tüm ailesi Mısır'da olduğu halde onu Kenan ülkesine geri götürüp orada gömdüler.